Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Hasta dünyanın mapus insanlarına selamlar. Ben de gördüğünüz gibi kendimi çalışma mekanıma kilitledim. Ve buradan size hizmetlerimi aksatmadan sürdürmeye çalışıyorum. Yayın kalitesi için özür dilerim ama Türk Telekom'la Turkcell de özür dilesin. Çünkü internet hatları yetersiz. O yüzden biraz tahammül etmenizi rica edeceğim. Son videomda koronavirüsün dünyada yarattığı ekonomik ve finansal sorunları anlatmıştım. Bunu bir seyretmenizi rica ederim. Çünkü orada olanları anlamazsak, dünyadaki uygulamaları ve sıkıntıları takip etmezsek Türkiye'de de büyük hatalar yapmak durumundayız. 3 soruya cevap vermeye çalışacağım bu videoda. 1. Yazın bu iş biter, virüs pasif hale gelir düşüncesi, ki bence Ankara'nın temel felsefesi bu paketleri hazırlarken. Doğru mu bilimsel olarak? 3. Merkez Bankası, BDDK ve Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan önlemler, bunlara paketler diyelim. Bunlar yerli mi ve hatta işlerinde yanlış var mı? Değerli arkadaşlar, şimdi görüyorsunuz zaten, siz bu videoyu seyrederken günde 10 bin kişiye test yapılmaya başlayacak yüksek risk gruplarına ve dünyanın her yerinde tarama arttıkça virüs sayısı da artıyor. Naçizane fikrim, virüs Çin'den falan gelmedi Türkiye'ye. İran, Irak üzerinden kaçak göçmenlerden gelmiş olabilir. Tabii bunlar teorilerim ama eğer haklıysam şu anda nüfusun içine yaygın bir şekilde virüs var. Ve Türkiye, bu konudaki literatürü okursanız 3. aşamaya, yani artık vakaların her gün katlanarak artacağı döneme girmiş olabilir. Bunları sizi korkutmak için söylemiyorum. Hükümeti eleştirmek için de söylemiyorum. Hatırlayalım, bendeniz 60 yaşında ve sigara içtiğim için koronavirüse tutulursam muhtemelen nalları dikeceğim ve bu Türkiye için çok iyi bir gelişme olacak. Ama gençseniz, kendinize iyi bakıyorsanız, başka bir hastalığınız yoksa ölme ihtimaliniz çok düşük. Yani %1 civarında, belki de altında. O yüzden lütfen protokollere uyalım. Temizlik protokollerine ve mesafeyi uzak tutma protokollerine ve korkmadan bu videoyu izleyelim. Çünkü maksat korkmak değil, korkutmak değil, maksat olabilecekleri öngörmek. Eğer virüs hakikaten nüfusun içine çeşitli kümelere, yerleşim yerlerine bir kere girmişse bundan sonra artık çıkartmak çok zor. Ben tıp uzmanı değilim ama Türk Tabipler Birliği'nden bilim kurulunda hizmet veren çok değerli bir doktordan aldığımız bilgileri, ki bunları para analizde yayınlıyoruz, söylüyorum. En kötü senaryoda Haziran ayında 20 bin ila 100 bin vaka olabilir ve Türkiye bununla uğraşmak zorunda kalabilir. Yani Türkiye bir İtalya, belki Güney Kore örneğine doğru gidiyor olabilir. Paket veyahut da önlem alınırken vaka sayısının çok hızlı artabileceği ve sağlık sisteminin bununla başa çıkıp çıkamayacağı sorusuna da cevap vermek lazım. İkincisi, yaz gelsin, virüs sıcak havada, nemli havada yaşamıyor, bu sorun kendiliğinden kaybolur düşüncesi. Bu yalnız tabii bence hükümetin felsefesi değil, birçok tıp uzmanı da böyle düşünüyor ama kesin değil. Bu konuda bilimsel olarak bir konsensus oluşmadı. Mesela şu anda Afrika'da ve Güney Yarımküre'de çok az yayılma var. Ama virüs oralara yeni mi gidiyor? Yoksa virüs çok yaygın da işte oranın iklim şartlarından dolayı mı insanlar hasta olmuyorlar? Bilemiyoruz. Amerika Birleşik Devletleri 18 aylık bir acil eylem planı hazırladı. Avrupalıların da bundan daha kısa vadeyi düşündüklerini zannetmiyorum. Dolayısıyla öyle olmayacağını umalım ama biz de hazırlıklarımızı çok uzun sürebilecek bir salgınla başa çıkmak üzerine yapalım. Şimdi bu iki noktada fikirlerimi beyan ettikten sonra Merkez Bankası ve BDDK'dan başlayarak Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı paketlere kadar fikirlerimi söyleyeceğim. Merkez Bankası'nın aldığı bütün likidite, yani para basma, borç verme gibi fikirleri destekliyorum. Zaten dünyanın her yerinde uygulama bu. Şu anda zaten şirketlerin nakit akımı zayıf. İnsanlar ödemeler sisteminde, kredi mekanizmasında bir aksaklık istemiyoruz. Normalde eleştirdiğimiz ve katı kurallara bağladığımız para politikasının sınırlarını sonuna kadar gevşetmek zorundayız. Merkez Bankası da böyle yapmıştır. Hiçbir itirazım yok. Ama faiz indirmek yanlıştı. Sebebi de şu. Türkiye'de enflasyon 12,5. Merkezin uyguladığı faiz 9,75. Bankalara gittiğinizde işte 8 faiz alıyorsunuz. Kim Türk lirasında kalır ki? Türk lirasında kalmayınca tabii insanlar döviz tutuyorlar. Döviz tutunca dövizin fiyatı fırlıyor. Yani Türk lirası değer kaybediyor. Bunun da iki büyük zararı var. Bir, enflasyon. Petrol fiyatlarındaki gerilemeden elde ettiğimiz kazancı Türk lirasının değer kaybına yedirebiliriz. Bu konuda çok dikkatli olmak lazım. Çünkü Türk lirasının döviz sepetine karşı her %10 değer kaybı TÜFE enflasyonuna en az 2 puan ekliyor bir yıl içinde. Belki şimdi daha da fazla. İkincisi, hatırlayalım. Bu salgın başlamadan önce şirketlerimizin en büyük sorunu aşırı borçluluktu. Yalnız TL değil, yabancı para cinsinden kredileri de çok fazlaydı. Ödemekte güçlük çekiyorlardı. Bu şirketlerin çoğu Türk lirası gelir üretiyor ve yabancı para cinsinden faiz ve ana para ödüyorlar. Önümüzdeki 3 ayda 18 milyar dolar itfağımız var sektörümüz. Eğer Türk lirasını kontrol edemezseniz ve bunu faizle yaparsanız, bu şirketlerin bilançolarında hasarlar oluşur. Zaten şu anda nakit akımları ciddi bir şekilde sıkıntıya girdi. Şirketlere yardım etmeye çalışırken aslında zarar vermiş olursunuz. O yüzden faizlerle daha fazla oynamamakta fayda görürüm. BDDK'da makro ihtiyati dediğimiz kuralları gevşetti. Yani artık banka bir borçlu vadesinde faizini veyahut ana parasını ödemese de onu batık kredi kabul etmeyecek, takibe atmayacak. Yani müşterilerine daha esnek davranacak. Normal bir zamanda bunu çok eleştirirdim. Bankaların bilançolarında zaten görünenden daha fazla batık var diyebilirdim. Ama şu anda artık hakikaten acil, felaket kuralları içindeyiz. Bir itirazım yok. Ama bu salgın sona erdikten sonra bankaları yeniden sermayelendirmemiz gerekecek. Ve şu anda da bence hazinenin kamu bankalarına sermaye enjekte etmesi, hem de nakit sermaye enjekte etmesinin çok faydalı olacağı düşüncesindeyim. Ama dediğim gibi dünyanın her yerinde para ve kredi politikasının limitlerini sonuna kadar gevşetiyoruz ki ekonomiye hasar azalsın diye. Dolayısıyla bu kez de bu uygulamalara ciddi bir eleştirim yok. Sayın Cumhurbaşkanımızın açtığı pakete gelelim. Sanırım 21 madde filan. Bunlardan bir tanesine gülüyorum sadece ve hatta açıkça eleştiri yöneltiyorum. O da millet konut alsın diye işte peşinat azaltılmış vesaire filan. Yine yani inşaat sektörünü kurtarmayı önceliyoruz. Ve şu da herhalde çok iyi anlaşılmadı. Bankalarda sınırlı kredi verecek kaynak var, pasif var. Eğer onları ipotek kredisi vermeye yönlendirirseniz şirketlere, sanayicilere, KOBİ'lere kredi veremezler. Ama artık nasıl olsa kimsenin gidip konut falan alacağı yok. O yüzden gülüp geçelim. Şimdi paketteki her şey tamam. Dünyada uygulanan yöntemler. Ama yetersiz. Neden? Türkiye ekonomisinin yapısına ve karşımıza çıkabilecek en büyük soruna bakalım. Paketi ona göre değerlendirelim. Türkiye ekonomisi bir KOBİ cenneti. Türkiye ekonomisi hizmetlerle büyüyor. Milli gelirin hizmetler tarafından üretiliyor. Hizmetler nedir? Tabii bankacılık. Ama onun yanında turizm de var. Onun yanında işte gittiğim bar, kafe, restoran, lokantalar, köşeden aldığımız sandviçler, yolda ayakkabı boyayan çocuklar, bütün bunların hepsi hizmet ekonomisi. Ve şu anda hastalığın yayılmasını engellemek için koyulan kısıtlamalar ki hepsinde bu küçük şirketleri ve hatta işte iş yapan bireyleri öldürüyor. Eğer insanlar alışveriş merkezine gitmezse oradaki işte hazır gıda satan dükkanlar da bir süre sonra batacak. Çünkü bunlar zaten küçük sermaye yapısı zayıf, zar zor geçinen işletmeler. Yine aynı şekilde işte barlar, kafeler, restoranlar, sinemalar, tiyatrolar hepsi yavaş yavaş kepenkleri kapatacaklar. Peki o zaman ne olacak? Buralarda çalışan insanlar işsiz kalacak. Bu insanlar işsiz kaldıklarında tabii ki para harcayamayacaklar. Onlar para harcayamayınca bu sefer tüketim düşecek. Yani talep düşecek. Talep düşünce de şirketler üretimi kısacak. Onlar da işçi çıkartacaklar. Bu mekanizmayı, bu fasit daireyi bozacak nakit enjeksiyonları lazım. Pakette bunların eksik olduğunu görüyorum. Emeklilerimizin ikramiyeleri öne çekilmiş. Tamam, doğrudur. En düşük emekli maaşı 1500 liraya çıkartılmış. Alkışlıyorum, tebrik ediyorum. Ve 2 milyar liralık bir fakir ailelere yardım fonu oluşturmuş. Çok yetersiz. Biz bu sebepte işsiz kalan veyahut da halen işsiz olan herkese bir minimum gelir ödemek durumundayız. Aksi halde tüketim tamamen çökecek. İkincisi, işsizlik sigortası fonundan yararlanma şartları getirildi. Bence tamamen kaldırılsın. Hemen işsiz olan herkese derhal en az asgari ücret kadar ödeme yapalım. Bunun kaynaklarını da nereden bulursak bulalım. Çok açık söylüyorum. Herkes bankası para basıp hazineye borç versin. Şu anda canımızı kurtarma derdindeyiz. Katı ekonomik kurallara saplanıp kalmanın gereği yok. İkincisi arkadaşlar, Türkiye'de TÜİK'in resmi rakamlarına bakıyorum. Çalışan iş gücünün %33'ü sigortasız, yani SGK üyesi değil. Ve bu insanlar hiçbir imkandan yararlanamıyorlar. Ama asıl fakir olanlar ve sefil olanlar onlar. Dolayısıyla herkese gelir enjekte edecek yeni yöntemler izlememiz gerekecek. Bunlar paketin eksikleri ama zaman içinde tamamlanacaklarını umuyorum. Yalnız şunu unutmamak lazım. Bu küçük işletmeler bir kere kapıyı kapatıp 4-5 ay açmazlarsa ve elemanlarını salarlarsa bu insanların iş bulması çok güç. Çünkü zaten bu salgın başlamadan önce Türkiye'de 1 milyondan fazla, bir yıldan daha uzun süredir iş arayan ve bulamayan insanlar vardı. Şimdi durumu daha da kötüye götürmeyelim. En son olarak da finansmanı konuşalım. Belki de bu tedbirlerin nakit enjeksiyonu ayağının bu kadar zayıf olmasının nedenlerinden biri bütçe açıkları. Çünkü zaten kasadaki para ancak işte maaşları ödemeye yetecek kadar. Vergileri de toplamayacaksınız. Tamam, o da doğrudur. Dolayısıyla hazinenin kasasına para girmeyecek. O zaman nasıl finanse edeceğiz bu gelir enjeksiyonlarını? Vallahi 3 yolu var. Bir, tasarruf yaparsınız. İşte Kanal İstanbul falan gibi projelerden vazgeçersiniz. Elden geldiğince bütün kaynaklarınızı işsizlere ve küçük şirketleri kurtarmaya yöneltirsiniz. Ki bence bu kaynak var. Pahalı ihalelerden vazgeçelim. İkincisi, borçlanırsınız. Dışarıdan borçlanmak çok güç. Bu yüzden de birinci videoyu, bundan önce çektiğim videoyu seyretmenizi rica ettim. Şu anda dünyada çok ciddi bir kredi tıkanması, credit crunch yaşanıyor. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin eurobantlarından ciddi bir kaçış var. Ve şu anda Türkiye mesela 10 yıllık vadeli borçlanmaya kalksa dolar bazında %8'in üstünde ödeyecek. Ki bu çok ağır bir maramakta güç. İçeriden borçlanabilirsiniz ve bence bu yapılmalıdır. Ama o zaman da şunu hatırlayalım. Tabii DİBS faizleri yükselecek. İhtiyacı olanlara dağıtacak. Tabii bu konuda çok dikkatli olmak lazım. Size bu işin nasıl yanlış yapılacağını kredi garanti fonu örneğinden hatırlatayım. Ve bunlar benim görüşlerim değil, bütün gazetelerde çıktı. İhtiyacı olmayanlar da kredi aldılar deniyor, gittiler. Araba aldılar, ev aldılar, borsada oynadılar. Eğer para basılacaksa ve bu hükümet tarafından borçlanıp halka dağıtılacaksa bunun dövize, borsaya kaçmamasına ve ekonomide kalmasına çok özel bir dikkat gösterilmeli. Ve yardımdan yararlanacak kişiler son derece iyi seçilmeli. Tabii yine böyle bir yöntemi kullandığınız zaman yan etkisi olarak Türk lirası değer kaybedecek. Bunun dışında da zaten enflasyon yükselecek. Çünkü arzınız ister istemez daralıyor. Ama talebi sabit tutmaya çalışıyorsunuz. İşte eğriyi koyduğunuz zaman talep yükseliyor. Arz aynı kalıyor. Fiyatlar da yükseliyor. Ama yani bu noktadan sonra zaten kazan kazan çözüm yok. En az kaybettiren ve topluma en az zarar sağlayan çözümler seçilmeli. Çok teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Üniversiteli gençler, sanal eğitime geçtiniz. Tabii ki benim anlattıklarım sizin eğitiminizin yerini alamaz. Ama tamamlayıcı bilgi olarak video arşivimi ziyaret etmenizi rica ediyorum. Pek çok konuda stagflasyondan mali krizlere, swap işlemlerine kadar ekonomi ve finans derslerinde ihtiyacınız olabileceği şeyleri anlatmaya çalıştım. Belki bunlardan yararlanmak istersiniz. İkincisi, Instagram'da artık hemen her gün çok acil bir şey gördüğümde bir dakikalık videolar çekiyorum. Belki aşağıda hesabım var. Orada abone olabilirsiniz. En önemlisi siz bana ve ailenize lazımsınız. Lütfen öpüşmekten, sevişmekten bir süre vazgeçelim. Ve elden geldiğince evden çalışalım. Evde kalalım. Gereksiz ziyaretler yapmayalım. Hepinize Odin'den sağlık ve mutluluk diliyorum.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.